Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga Ekonomi Sohbetleri. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi Sohbetleri Kısa Dalga'da.
Ekonomi sohbetlerinden merhaba. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sadece iki tarafa dönük politikaların sorgulanmasına değil, dünyanın gidişine dair de akıllarda derin soru işaretleri bırakıyor. Tam da bu nedenle Profesör Doktor Erinç Yeldan'la birlikte bu hafta ekonomi sohbetlerinde Ukrayna Savaşı'nın getirdikleri, Türkiye'nin bu süreçteki etkilenmesi, dünyadaki gıda krizi, yükselen ırkçılık ve bunların genel olarak kapitalist ekonomide oturmuş olduğu dinamikleri konuştuk. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Hocam, Ukrayna Savaşı başladı. Rusya'ya dair bir sürü şey duyuyoruz. Bununla birlikte aslında daha önce tanık olduğumuzdan daha yüklü, daha büyük bir yaptırım politikası uygulanıyor. Öte taraftan Rusya kendince buna yanıtlar geliştirmeye çalışıyor. Hem sistemin içinde hem Ukrayna'da bu duruma dönük, yani Ukrayna'da yaşanana dönük farklı soru işaretleri de oluşuyor. Bu gıdadan başlıyor, enerjiye uzanıyor, kapitalizmin krizine dair bir şeyler söylüyor. Rusya'ya dönük ciddi tartışmalar dönüyor. Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Birazcık uzun dönemde tarihçesi açısından o 1970'lerdeki 1980'lerde işte Anderschildlerin, Amerikan Anbapıların dokümante ettiği, şimdi Michael Robertson, Massachusetts Amherst'teki Basu ve diğer arkadaşların güncelleyip tekrardan bize sunduğu kapitalizm ana kavram, kar, yani küresel kar. Ve özellikle de reel üretim alanındaki kar. Kar oranlarında konjonktürel bir iki dalgalanma dışında özellikle 2009 küresel finans krizi sonrasında bir tepe taklak aşağı doğru çöküş var. Bunu aşmak için hep bir takım temenniler, fanteziler, işte sanayi 4.0.
Evet.
Canım hangi sanayi? Japonlar 5.0'ı konuşuyor artık hocam. Geçti artık 4.0 gibi bir var olmayan teknolojiler, var olmayan teknolojileri üreten, var olmayan kurumlar, etkin devlet,
evet,
yöneticinci devlet, onu bilir ve neoliberal, evet, devletin uzantısı. Böyle demokrasi kurumlarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Hızlı, etkin, bu sıfat kirlendi ama akil insanlardan,
evet,
oluşan işte telekomünikasyon özelleştirme kurulu. Efendime söyleyeyim, şeker piyasası kurulu, kurumlar, üst kurumlar ve üst kurumların üyeleri de tırnak içerisinde şu veya bu şekilde belirlenmiş teknisyen, bu işi çok iyi bilen bir akil insanlar topluluğu. Bunların herhangi bir denetime tabi olması gerekmiyor, seçilmiş olması gerekmiyor, atanmış ve hatta atanmışlık da o ülkenin vatandaşı olması da gerekmiyor. Tam tersine bir şey, hani ne kadar uluslararası düzeyde seçkin insanlar, işte Dünya Bankası Başkanı, IMF baş ekonomisti, OECD baş iktisatçısı gibi insanlardan bir araya gelip yargı denetiminden muaf, aldıkları kararlar tamamıyla iktisadi rasyoneliteye uygun olacak. Böyle bir hayal dünyası kuruldu.
Yani
şimdi bu birçok olayla beraber, Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle başlayarak nerede biz kitlesel imha silahları kurmak için gitmiştik.
Aynen öyle.
Amerika demokrasi götürüyordu Irak'a. Irak,
evet,
coğrafyası paramparça oldu. Oradan bir dizi etnik iç savaş kan davası üretildi. Suriye'de bir ikinci defa bütün bu Alice Harikalar Dünyası, sen söyle sen inan, fantezi, kurumlar, teknoloji, olmayan teknolojiler, kurulması mümkün olmayan kurumlar. Yakın dönemimizde bir de bunu tekrardan çöküşünü izledik. Ve şimdi de Ukrayna, Rusya, yani Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ve tırnak içinde kullanıyorum, çağdaş, batı, ileri medeniyet, muasır medeniyetler coğrafyasının bunun karşısında çaresiz, çaresizlikten de öte göz göre göre aslında kendi kurmaya, inşa etmeye çalıştıkları bu hayali kapitalizm dünyasının çok yakın tarihimizde üçüncü defa olduğu üzere çalışmadığı, işlemediği ve hatta tam tersine o dünyanın bu eseri olduğu kanunsuzluk, hukuksuzluk, denetimsizlik, demokrasinin dışına çıkma, verimlilik, etkinlik uğruna tüm dünya çapında demokrasinin tahribatı, tüm dünya çapında seçilmiş ve yargı denetimine tabi olan kişilerin, kurumların bir kit olarak itilip yerine atanmış, çabuk, etkin karar alacak. İşte Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bunu inşasını gördük ve birebir yaşıyoruz. Dolayısıyla dünya küresel kapitalizminin ne Ukrayna müdahalesine karşı bir yaptırım uygulayıp veya hak, hukuk, demokrasi gibi bir kavramları kullanacak hali var. Çünkü bizzat neoliberal dediğimiz kapitalizm diyor Etienne Balibar, neoliberal sözcüğü yani. Mutlak kapitalizm. Mutlak kapitalizm kendi kendini tahrip etti.
Evet hocam, ben de onu söyleyecektim. Hani tabii o neoliberal dönem değil bahsettiğimiz, ama İkinci Dünya Savaşı sürücü anlatırken Almanya'da işte yer alan bazı ABD firmaları da dahil olmak üzere bu şirketlerin işte faşizme araç taşıdıklarından bahsedilirdi ve işte hani derslerde bize de hani o kapitalizmin amentüsünün kar olduğu, aslında kime çok da hizmet ettiğini, önemli olmadığına dönük işte hani zihinlerimize fikirler yerleşiyordu. Şimdi ise hani Rusya'da örneğin benim açımdan hani enerjide çalıştığım için ben işte büyük enerji şirketlerinin, çok uluslu enerji şirketlerinin çok da iyi karlar elde ettikleri, örneğin Rusya piyasasından çekilmelerini anlayamıyorum. Bunu nasıl, yani örneğin Shell niye çıkıyor? Bunu peki nasıl hani düşünür? Kârdı, niye böyle yapıyor olabilirler?
Elbette kâr. Fakat bir yerde de kamuoyu imajı.
İtibar. Yani itibar sebebi devreye giriyor.
Kapitalizm kısa dönemdeki kardan fedakarlıklarının uzun dönemli bambaşka bir itibara dayalı, dediğiniz gibi PR malzemesi yaparak bir imaj yükleyerek pekala telafi edebilir.
Evet.
Yani iki şey söyleyeceğim. Shell özellikle bağlamında bir tanesi. Ama önce, her şeyden önce bu Ukrayna-Rusya savaşı sosyal medyanın, siz daha iyi biliyorsunuz, uzmanı da sizsiniz, ama sosyal medyada bu kadar etkin, bu kadar yaygın olduğu ilk büyük savaş.
Evet.
Bundan evvelki mesela böyle bir aşamayı ben yorumlayabildiğim kadar Irak Savaşı müdahalesi CNN.
Evet, Körfez Savaşı'nda, evet.
Yani biz böyle siyah beyaz dokümanter filmlerden değil, bizzat canlı yayın tankların yanında CNN muhabirinin ilk defa orada savaşın canlı olarak nasıl bir şey olduğunu, hoş tabi orada da o kadar orantısız güç söz konusuydu ki, yani bir Amerikan askerinin canlı yayında hayatını kaybettiği gözlenmedi yani. Bir,
evet.
Bir yerde neredeyse bir tatbikat gibi bir şeydi. Ama gene de öyle bir aşamaydı. Şimdi bu aşama neyin doğru, neyin manipülasyon, neyin boyama, neyin Photoshop, isimsiz bir takım troller, ak trolü, kara trolü, mavi trolü, yeşil trolü.
Aynen, Rusya'sı, İngiltere'si, her yerden görüntü yani, akıyor örneğin.
Her yerden görüntü akıyor. Yani o hendeklerdeki çok acımasız şey yaptığını biliyorum ama hakikaten o hendekteki insan vücutlarının, çöp torbadan sarılmış insanların vücutlarını oraya kim bıraktı? Bunun içindeki insanlar kimler? Kim tarafından hakikaten bu katliamlar yapıldı? Evet, Ruslar tarafından yapıldığı konusunda çok güçlüsüz.
Yaygın bir kanaat var ama var. Net bir şey söylemek fakat zor.
Böyle bir kurgunun kurgulanabileceği olasılığı bile çok insanı çok ürkütücü hale getiriyor. İşte bizim burada biliyorsunuz Rusya'ya karşı savaş açmamız kan meselesi. Hakan Fidan'ın ne var ki Türkiye'nin sınır dışından bir tane füze yollarız Gaziantep'in ortasına. Biz bunu hallederiz.
Evet. Bize saldırdılar da
evet,
meşruiyet oluşturduk demiş. Evet. Doğru.
Dolayısıyla sosyal medyada aa öyleymiş. İşte kim yazdı, kim etti? İlk başta ben bir Suriye yani Rusya bağlamında bir cümle kurulacak. Şimdi oraya geri gelip Türkiye'de de örneğin şu anda çok farkında olmadığımızı fakat çok tehlikeli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki krizle beraber ve Ukrayna mülteci krizinin Avrupa'ya yansımasıyla beraber tırnak içerisinde bir küresel mülteci problemi artık baş aktör olmaya başladı.
Evet.
Bu arada Türkiye'deki sığınan Suriyeliler, Afganistanlılar, işte İran'lar,
yeniden hedef gösteriyorlar.
Yeniden hedef gösteriyorlar ve son derece ırkçı söylemler yetti artık. Pis insanlar benim memleketimi kirletiyor. Benim işimi elimden alıyor. İşte, o insanlar da yaşamak istiyor. O insanlar da elindeki neyse becerileri veya küçük sermayeli bir bakkal dükkanı kurmuş, bir marangoz dükkanı, bir atölyesi kurmuş veya çalışmaya hazır. Bunlar düşman olarak, bakın benim elimdeki işimi alıyor.
Evet.
Ve kapitalizm, Samir Amin'in çok ünlü sözü aslında. Artık kendi kendine bir savaş konjonktürü olmadan idare edemez.
Evet.
Konumda. Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna, iç savaş. Bu bir kendinizgi talep yaratma meselesi değil. Bu tamamıyla kitlelerdeki bu durgunluk, işsizlik, proletelleşme veya prekarlaşma hangi kampta kullanan, hangi sözcüğü beğenmek istiyorsanız, beğeniyorsanız onu kullanın. Buradan kitleler bir toplumsal muhalefete, bir sisteme karşı mücadeleye gelişmesin diye, ırkçılık, şoven duygular, etnik bazlı şiddet, kadına yönelik şiddet, cinsiyet bazında şiddet, okumuş, eğitilmiş insana, aydın insana şiddet, kasabalışlaştırma, bu kültürlerin çatışması kapitalizm artık buradan besleniyor.
Evet yani. Hocam Fransa ve Macaristan'a mesela Fransa'da Le Pen'in evet, ikinci tura evet. kalması bir bence radikal bir şeydi.
Kuşkusuz.
Hatta belki görmüşsünüzdür bir sosyal medyada bir fotoğrafı var yani siyah bir kadını sürdü ama
evet.
o parmaklar, eller,
evet
o
el kendine değemiyor.
Kesinlikle. Yani bu, keza Macaristan bu yani sizin söylediğinizde sanıyorum böyle tam hani örneklemini oluşturuyor
evet,
gibi.
Evet yani ne Türkiye'de yaşadığımız Suriyeli, Afganlı, göçmen,
ilgisinden
sığınmacı, misafir yani nasıl hani bunlar insan yani bunlar da
evet.
evlerini, yurtlarını, keyifleri için doğdukları toprakları
kim ister gurbete gitmeyi?
Evet yani bu koşullarda. Şimdi buradan
hocam şeyi sorayım bir de burada. Şimdi biraz Türkiye'de de gündemde ya hani bu yabancı karşılıklı.
Ben bir şey, lütfen. İki konu demiştim. Yani birinci konu bu. Türkiye'de de Shell bağlamında bir
evet,
konu demiştim.
Evet, şey söylemiştim.
Onu da bir hatırlatayım. Hani Shell niye karlarından da fedakarlık
evet.
edin? Şimdi mesela bambaşka bir konu. Shell'in web sayfasına girin, bakın. Karlarından fedakarlık ettiği bambaşka bir konu daha var. Enerji.
Evet. Konusu.
Karbon fiyatını biz ödüyoruz.
Hı hı.
Net olarak biz negatif karbon emisyonu sağlayan bir şirketler grubuyuz.
Evet.
Tır kamyonlarına, otobüslere, otomobil sahiplerine verdiği Shell kartına bakın doldurduğu, arabanıza doldurduğunuz, otobüsünüze, kamyonunuza doldurduğunuz benzinin her saldığı, emit ettiği karbondioksit sera gazının fiyatı ödenmiştir. Gönül rahatlığıyla kullanın benzin.
Ama Shell, şey mi oluyor hocam, Shell ödediğimiz atmosferde salınmıyor mu?
Aynen, aynen. Fakat Şen bunu diyor. Yani ben bir yandan dünyayı kilitlemeye devam ediyorum. Meksika Körfezi'nde işte...
GP'nin yaptığının benzerini yapabiliyorum, evet.
Amazon ormanlarında bir tane fidan dikip, işte Hindistan'da bir yeraltı suyu...
Tabii greenwashing dedikleri.
Bravo. Yani bu, evet, yani yeşil boyama.
Evet, aynen öyle.
Bunun milyonlarca dolara sadece Shell değil, BP öyle, Gazprom öyle,
evet.
Büyük enerji şirketleri. Şimdi bunlar kârlarından tabii yiyorlar. Ama Shell'in web sayfasına gidin, ormanlar, kelebekler, rengarenk kuşlar, sen de bu mücadeleye katıl. Shell senin adına bu mücadeleyi veriyor. Ama öbür taraftan da rafineri bacalarından da sera gazları salınmaya devam ediliyor. Fakat kurgu bu ki, sanki bunun fiyatı ödenmiş. Yani sanki böyle bir piyasa varmış. Dünyayı kirletmek piyasası. Kirletim hakkı satın alınıyor. Yani küresel kapitalizmin bu en aşağılık.
Evet.
Yani en uydurma kavramlarından bir tanesi. Dünyayı kirletme hakkını bir piyasaya dönüştürüp burada havayı alıp satarak, soğuduğumuz havayı alıp satarak bir ticari malmış düzenlere, şirketlere ben kirlettim ama offsetlerim var. Parasını da ödedim. Ben vicdanen tertemiz gelecek kuşaklara bu dünyayı emanet eden bir şirket. Dolayısıyla bu yaptırımların yanında olmuş gibi gözükmek. Evet, havayı kirletiyormuş, kirletmiyormuş gibi gözükmenin bir parçası olarak düşünüyorum. Çok uzun şirketlerin öyle bir mizansenin. Buraya günü rahat bir kısa dönemde karlarından fedakarlık ettiklerine fakat bir imaj. Barıştan yana, efendime söyleyeyim, yeşil enerjiden yana bu neoliberal dünyanın işte saygın, etkin, verimli, birer ileri kuruluş olmak mizansenin bir parçası olarak görüyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Yerin altını sömürdüler. Üstünü kirlettiler. Çok bir doğru. Atmosferi pazarlamadıkları evet, kalmıştı. Sonucu. Havadayız şu anda. Yani evet. Gerçekten yer altı, yer üstü hava katmanına çıktı.
Kesinlikle.
Yani ve aynı şirketleri görüyoruz yine. Yani.
Hiç
o dinamik çok şey. Hocam bu şey göçmenler mevzusuna, mülteciler mevzusuna dönersek şimdi Türkiye'de işte konuştuk. Çok yükselen bir hedef gösterme, çok aşağılayıcı cümlelerle yani bir insandan bahsetmiyormuşçasına hani tanımlıyorlar, aşağılıyorlar. Bir de böyle bir kamuoyunun gündemine de geldi şimdi İstanbul'da özellikle hani konuşuluyor emlak piyasasındaki tuhaf durum. Balon diyemiyoruz çünkü talep var, arz aslında. Arz cephesinde bir sıkıntı evet. Var gibi görünüyor. Yabancıların konut alımı. Yani örnek veriyorum İstanbul'da İşte 250 bin dolar verip ya da şu anda 400 bine çıkarıldı yeni düzenlemeyle bu. Ona dönük bir ırkçılık yok ama anladığım kadar. Irkçılık galiba garibana, kim olduğundan ziyade hesap cüzdanıyla alakalı bir şey şekilde geldi.
Kuşkusuz tabii ki çok haklısınız. Hatta hani, elimde bir veri olmamasına rağmen anekdotal ama güçlüdür öykü, güçlüdür sabah olduğunu düşünerek paylaşacak. Vesileleri, emlakçı arkadaşlarla açtık. Konuyu konuştuk. Hani kafamızda bir klişe, Araplara satıyorlar. Hı hı. Ta Özal, yani
tabii.
Türkiye'sinden bir yani Araplara sata sata bitirebiliriz İstanbul'da. Şimdi bu Ukrayna, Rusya Savaşı'ndan kaynak olarak Rusya'dan özellikle çok ciddi anlamda konut alımı başlamış İstanbul'da. Evet. Dediğiniz gibi bir taşla tutmuş, bir coğrafya olarak yakın bir şehrin taslısı, dünyanın en güzel şehri kuşmuş. Ama ikinci öğretti, vatandaşlık elde etmiyor. Çünkü Rusya vatandaşlık çok büyük bir olasılıkla Amerika'ya, Avrupa'ya her neden ister iş seyahati, ister turist seyahati, ister çocuklarını bekliyor, isteyecek neyse bu olarak uzunca bir süre kapalanacakmış gibi duruyor. Bir Türk vatandaşlığı alıp şuradan da bir orta halli bir ev alıp Türkiye vatandaşlığıyla Batı ülkeleriyle ya da işte yapıyormuş gibi olan ülkelerle diyeceğim. Evet. Bu da önemli bir fırsat oldu. Tabii bu fırsatta hiç kimsenin aykırı olarak ya onlar geldiğine bildiği atalarımızın tanrıyla sulanan bu
tabii güzel topraklarımızı kirletmiyor mesela. Onların evet. Ayağı galiba çok temiz ki o kirletmiyor.
Ama işte yurdundan şiddetle, terörle canını kurtarmak için ailesiyle de ömrünü kurtarmak için kaçıp gelmiş olan insanlar bahsettiğimiz gibi bu sosyal medyanın çok çirkin yüzüyle köşede oturuyor, oturuyor, çalışmıyor.
Evet.
Gördün mü tembeller. Bir de bir yıl işte bedava hastaneye gidiyor çocukları.
Buna
bedava
dair hurafeler.
Bir dizi hurafeler de bezimlenmiş. Benim işimi elimden alıyor, benim vergilerimle beraber yaşıyor. Çocukları benim çocuklarım gidemediği okullarda tedavi görüyor, okuyor vesaireyle beraber soslanmış bir ırkçılık. Evet yani ırkçılığın da bir sınıfsal boyutu
var, evet.
Çok net olarak gözüküyor. Eğer cebinde bir 200-250 bin lira veya 400 bin doların neyse cüzdanın varsa sen de temiz bir misafirsin.
Türkiye'ye hoş geldiniz.
Türkiye'ye hoş geldiniz. Yok, alın terinle çalışmaktan başka bir çaren yoksa
yerimiz dar deniyor.
Evet, istenmeyen bir düşmansın.
Yani bana şey gibi geliyor hocam, bu hani konuşuruz ya işte sermayenin serbest dolaşımı çok rahat yapılıyor diye ama hep şeyden bahsederken bu sınır kavramları evet. İşte göçü zorlaştırır yani insanların yani emeğin serbest dolaşımında bir sıkıntı. Avrupa Birliği'nde çok duyduğumuz ama küresel olarak da bahsettiğimiz kavramlarda aslında serbest ama hesap cüzdanınızla alakalı.
Çok doğru. Hatta buradan şöyle bir alt bölüm kurgulayabiliriz gibi geliyor. Bu da bir genelleme, yani küreselleşme kim için? Hangi küreselleşme? Evet. Şirketler ve finans sermayesi aslında küreseldi. Onun önündeki bütün ulus devletin düzenlemeleri, sınırlamaları kaldırılmış. Kaldırılmayan ülkeler de işte dinozor, çağ dışı diye suçlanmış. Emek sınır içine hapsedilmiş vaziyetteydi. Bir yerde emeğin dolaşım hakkının sadece zengin emeğe tanınması veya beşeri sermaye olarak eğitilmiş emeğe tanınması ama kol emeğine ulus sınırı kapalı olması belki bu 1980 sonrası küreselleşme sürecinin ilk reçesi, ilk ya da işte bir başka yüzü, yapısal yüzü olarak tanımlandı. Şimdi Irak Savaşı ile başlayan, Irak-Suriye Savaşı ile şiddetlenen ama belki ülkeler daha Yugoslavya İç Savaşı'nda olan ama şu anda Ukrayna Rusya Savaşı ile beraber bence iyice ayrıca çıkan bir düzenlenmiş yeni bir küreselleşme yapısı içinde karşıyız. Şimdi göçler dolayısıyla zorlama göçler dolayısıyla emek kol emeği dağılması daha serbest hale geldi. Onun dolaşımı. Buna hatta iklim değişikliği, iklim krizinden de kaynaklanan emek göçünü de ilave
evet.
Etmek durumundayız. Fakat sanki sermaye işte Rusya'nın mal varlıklarına el konulması, Trump'ın Çin sermayesine, Afrika'ya müdahalesine şuraya bir şekilde engeller getirmesi evet. Gibi. Sanki sermayenin dolaşımının engellendiği, sermaye içinde bir ırkçılığın başladığı bir konjonktürsü
deniyoruz.
Sermaye bir takım düzenlemelere, iktisat dışı düzenlemelere, politik, jeopolitik düzenlemelere tabi. Emek şu anda daha serbest. Yani küreselleşmenin bir ikinci aşaması anlamına geliyor bu. Her iki aşamanın da genelleştirme pahasına 100-150 yıl evveline gidersek, aynı 1870'lerde, 1880'lerde İngiltere'nin önceliğinde kuruldu. Uygar dünya, İngiltere'de Hindistan'a, Pakistan'a, Malezya'ya, Avrupa ülkelerinin, Sahra Altı Afrika ülkelerine uygarlık getirdiği dönem.
Evet.
Daha sonra da Lenin'in bahsettiği artık geberen kapitalizm, yani sınırlar birbirine çatışmış, yeni sömürgeler durma olanağı yok. Ancak ve ancak savaş yoluyla sermayenin bir yerde tahrip edilmesi ve emeğin Yahudi kökenli inancındaki insanların yurtlarından kopartılması, milyonlarca Afrikalı'nın modern kölelik olarak Cezayir'in, Tunus'un, Türk'ün, Yugoslav'ın, Avrupa'nın çalışma evet, kamplarına gönderilmesi. Evet. Çin'in kendi içinde bir çalışma kampı gibi çalışıyor olması. Yani bu 19. yüzyılda ve büyük bir savaş konjonktürüyle ne yazık ki çözümlenen süreçleri yeniden yaşıyoruz izlenimi veriyor. Sanki kapitalizm bize 1913'te kaldığı yerden devam edecek, 1913'in eşiğine gelmiş gibi duruyor. Evet. Yani şu anda çok daha güçlü kitlesel imha silahları,
nükleer
silahlar, silahlar evet. Yani son derece pesimist bir şekilde görüp yaya, ama öbür taraftan da yani tarihimizden aldığımız, hiçbir ders almadığımızı, Almanya'da, Fransa'da bir Çin'in yükselmesi, biraz evvel dediğiniz gibi siyahi bir insanın teline dokunamayacak kadar içselleştirilmiş evet. Bizim gibi ülkelerde Osmanlı veya Osmanlıcı hayali bir yandan kurulurken bir yandan da bu topraklar bizi pis insanları istemiyoruz diye
karşılık bulması
çok doğru. İnsanı çok tedirgin ediyor.
Peki hocam son olarak şey söyleyeyim. Hani gerçekten atmosfer ben de şu süreçte Osmanlı aşırılıklar çağını yeniden
çok doğru.
Okuma ihtiyacı hissettim. Yani çünkü yorumlanması çok güç denklemler iç içe evet. geçiyor. Yani bu da mı oldu diyebiliyoruz. Biraz o döneme dönerken zaten şeyi hatırlatmıştık işte Birinci Dünya Savaşı biter ve hani büyük buhran
evet.
geldi. Evet. Daha sonra büyük buhrana doğru giderken de hani ekonominin kaynamaya başlaması evet. ve
biraz... Doğru yüklendiğiniz diyorlar. Yani
evet.
Mutluluklar çağı 1920'ler.
Tabii. Şu anda da işte küresel olarak örneğin bir enflasyonist işte sıkışmadan bahsediyoruz. Yani AB piyasasında yükseliyor, AB'nin Euro bölgesinde yükseliyor, Almanya'da yükseliyordu. Türkiye'de zaten hani Türkiye'deki başka bir şey sanıyorum. Bütün bunları düşününce hani ne olacak? Bir ekonomik kriz ihtimali de var mı? Hani Türkiye'yi de katıyorum bu sürece. Ne beklemek lazım dünyadan? Pek iyiye gitmiyor gibi.
Hiç iyiye gitmiyor gibi ve iktisadi olarak da elimizdeki aletleri, enstrümanları tükettiğimiz bir noktadayız.
Evet.
Bunu zaten 2009 krizinde gördük. Zaten genişleyici maliye politikası artık sadece bir iki tane çok gelişmiş, finansal olarak egemen ülkeye zaten tanınmış bir imtiyaz idi. Türkiye gibi ülkelere bütçe açabilirsiniz, bütçe açabilirsiniz, yabancı sermaye gelmez, yabancı sermaye gelmezseniz de ithalatınız kurur, krize girersiniz. Dolayısıyla genişleyici devlet politikası, genişleyici kamu politikası diye bir şey zaten gündemden çıkartılmıştı ideolojik olarak. Şimdi buna 2009 krizini aşmak için sonuna kadar kullanılmış olan bir genişleyici para politikası heba edilmesi söz konusu oldu. Dünya 2020 Covid krizine zaten durgunluk içine, zaten karlar düşük, ücretler düşük, üretkenlik düşük, faizler düşük. Yani sanki bir Mussorgsky, Rus istepleri evet. senfonisi dinler gibiyiz. Yaprak kımıldamıyor. Bütün dünyada bir durgunluğun olduğu bir dönemde. Evet işsizlik düşük. Bak ücretler de o kadar düşük ki alım gücü yok.
Evet.
Yeni bir teknoloji fırsatı yaratacak bir üretkenlik gelmiyor. Sanayi 4.0, 5.0 hayalleri hayal olarak. Şimdi böyle bir dünyanın ortasına Türkiye'de çok canlı olarak birdenbire dediğimiz üzere 1980'lerde Dünya Bankası'nın, IMF'nin yapısal uyum kredi, yapısal uyum koşulu, Structural Adjustment Loans diye koşullu olarak verdikleri, bizi zorladıkları yapısal dönüşümün teker teker bedelini görmeye başladık. Tarım sektörü biz fark ettik ki Türkiye tarımını biz mahvetmişiz.
Evet, Rusya'dan buğday gelmezse ne yapacağız
evet,
mesela? Çiçek yokmuş, biz üretmiyormuşuz.
Yani siz çok gençsiniz bize göre ama yani bizim gençliğimiz dünyadaki bir cennet vatan, bir dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiyiz. Yetişmeyen meyve, sebze yok. Bu efsaneler mi büyümüş?
Bize de ilkokulda, coğrafyada bunları öğretiliyordu hocam. Şu yetişir, bu yetişir falan diye. Evet.
Yani geçenlerde Mahfi İlmez Hoca söyleşisinde tipik örneğini verdi. Tarihsel olarak mercimek Anadolu coğrafyası, ana vatanı. Evet. Mercimek tohumu ilk burada yetişmiş. Şimdi mercimek yetiştiriyor. Gidin herhangi bir bakkala alın, paketin arkasında Made in Canada yazıyor.
Doğru.
Kendi ürettiğimiz tarımsal ürünleri, işte, tarımsal destekleme verimsizdir. Tarımdaki kaynakları sanayiye aktarmamız lazım. Köyden kente geçe hızlandırmamız lazım. Ucuz iş gücü, tarımsal araziyi bir rant arazisi olarak değerlendiren, sadece otoyollar, beton binalar değil, aynı zamanda doğrudan doğruya tarımdan kaynakları çekmek için atıl bırakmayı göze alan, tarımı tahrip eden bir uygulama. Dünya Bankası'nın terkinleriyle işte devlet süt mi, peynir mi, balık mı üretirmiş canım diye hayvancılığı tamamen körelmiş bize. Yani devlet süt de üretir, kumaş da üretir, ayakkabı da üretir, makine teçhizat da üretir.
Ne gerek? Yani,
ne gerek? Sonu
üretir. Sonu üretir.
Hayvancılığın tahrip olduğu, imha edildiği, tarım imha edildiği biz birdenbire fark. Sadece biz değil. Mısır öyle, Ürdün öyle.
Avrupa'nın kendisi öyle.
Kendisi öyle. Ve örneğin Sahra Altı Afrika'da giderek Cargill gibi, Nestle gibi çok büyük uluslararası gıda tekerlerinin empoze ettiği ticari değeri yüksek mallar. Bakın yani dikkat edin şimdi yepyeni sebzeler, meyvelerle karşı karşıyayız. Mangoydu, papayaydı bilmem ne.
Ya da kinoa mesela. Kinoa. Yani hiçbir her diyetin olmazsa olmazı.
Bunlar nereden geliyor? Bunlar çok uluslu tekerlerin Ekvator, Afrika gibi egzotik yerlerde çok düşük katma değerli, tamamen makinalaşmış, endüstrileşmiş, pakejleşmiş ve o döviz bilgisi o insanlara değil, çok uluslu tekerlere bağlı kalan bir yapı içerisinde ticarileşmiş, endüstrileşmiş bir tarım bütün dünyayı empoze ediyor. Bu olurken tabii yerel mercimek, buğday gibi ticari değeri görece olarak daha düşük ama yerel ve güvenilir olan bütün ürünler teker teker tahrip edildi. Yerli domatesiniz, yerli üzümlerimiz, yerli
zeytinimiz.
Yani zeytin zaten oraya girmek de istemiyorum. Evet. Yani can yakan.
Yani şey, insan ağlamak yani istediği nokta.
Vatana ihanet evet. Yani başka hiçbir şey değil. Ve bu yani AKP'nin daha doğrusu bütün muhafazakar sağ partilerin milliyetçiliği ve İslami değerleri nasıl bir izcine koyup onun arkasında vatanın teker teker bütün toprağının tahribine elden çıkartılmasına göz yumunun bir kılıfı olarak çalışan bir sistem olarak gözüküyor. Madenlerimizi yerli veya yabancı hangi şirketin olduğu önemli evet değil. Sanki bütünle bu Kaz Dağları'nı Amerikan şirketi, Kanada şirketi ağaçlarını kesip soyuyor diye lazım. Bir Türk şirketi olsa sanki farklı mı davranacağız?
Evet, daha mı soracağız? Yani tamam, sermaye daha çok
acımasız bir evet şekilde bütün zenginliklerimizi, varlıklarımızı yağmalıyor. Böyle bir dünyanın enflasyon, yani gıda tedarik zincirindeki engeller, lojistik olarak taşınmasındaki dünya ticaret yollarının engellenmesi gibi teknik sözcüklerin arkasında yaşanan olgu aslında mutlak kapitalizm. Ben bu sözcüğü şimdi çok daha beğenerek kullanıyorum. Evet. Neoliberal, neoliberal dönüşü. Yani bu öyle bir şey oldu ki sanki kapitalizmin böyle işte türleri var. İstediğiniz zaman çekmeden ve alıyorsunuz. Neoliberal dönüşünü diyorsunuz. Evet. İsterseniz Keynesli sosyal refah devleti diyorsunuz. O biraz daha hoşgörülü bir söylüyoruz. Evet. Hayır, mutlak kapitalizm. Kapitalizm bu. Nasıl doğayı ve kendi kendini tahrip ettiğini, gıda güvenliğimizi nasıl gelişmiş, gelişmekte olan bütün ülkelerde ticari değeri olan egzotik malları vitrinlere yerleştirirken aslında temel gıda mallarını nasıl teker teker ve böyle bir uygarlık, bir teknolojik dönüşüm öyküsüyle beraber.
Tabii köylülük olarak anladın yani.
Köylülük olarak çok güzel, doğru.
Hani sen de ne kadar köylüksün kendisi evet, bile. Evet, evet yani. Köylü kalmadı mesela, köylü
çok
yok.
Doğru, yani bunu böyle bir sıfatlandırarak nihayetinde şuraya varmak istiyorum. Enflasyon bütün bunların bir patlaması olarak ortaya çıkıyor. Gıda güvenliğinin aşılması, malları taşıyamıyorsun, taşıdığınız mal yok, üretilemiyor. Şimdi dünya enflasyonu 1973'ün petrol krizi gibi değil, petrol krizi işte bir yerde aşırı derecede petrole bağımlı olan dünyaya bir soğuk düş etkisi evet. yarattı. Şimdi burada aşırı bağımlı olduğunuz bir enerji kaynağı değil söz konusu. Yaşam için evet. gerekli olan gıdadan, giyim kuşamdan ve sağlık ve eğitim hakkından bahsediyoruz. Kamunun sağlık olanakları tahrip edilmiş, sağlık özel bir ticari mal hale gelmiş, eğitim hakkı öyle. Yani yaşamın en önemli iki öğesi, sağlık ve eğitim, ticarileşmiş, eşitsizleştirilmiş, sosyal olarak dışlanmış aktivite haline gelmiş ve bu noktada tabii ki dünya enflasyonu bunun bir yerde yansıması olarak ortaya çıkıyor.
Evet.
O bakımdan ben yani dünya enflasyonunu işte Covid'den dolayı işte geçici olarak tahrip eden dengelerin ötesinde çok kırılgan, eşitsiz, temeli çökmüş bir yapının birdenbire binanın çökmesi olarak görüyorum. Bunun elimizde bununla mücadele edecek ekonomik enstrümanlar da yok. Yok. Para politikası, maliye politika, döviz politikası, işte örneğin Urban, şimdi Erdoğan da aynı şeyi getiriyor. Enflasyonla mücadele için çok kritik altı malın fiyatlarını sabit tutarak seçimi kazandı. Erdoğan da şimdi aynı hesabı yapıyor. İşte, temel gıda maddelerinin fiyatlarını aradan kadar sabitleyeceğiz. Siz kendisine de direktif verilecek. Bunlar ne olursa olsun sıfır fiyat artışı olarak girecek. Enflasyon sanki düşüyormuş gibi olacak.
Tabii dün şeyin de ünlü kesene işte alternatif, yani TÜİK'ten hala
alternatif
istatistik kullanılamaz denildi.
Evet. Ve yani hatta biz akademisyenler dünyasında hesapladığımız bir gün değişken mesela
evet.
reel ücretler hesaplıyoruz. Merkez Bankası'nın TÜİK'in hesapladığı reel ücretler ve alternatif bu.
Evet.
Ama gene resmi verileri kullanıyoruz.
Evet.
Veya kendi yaptığımız anketler var, kendi izlenler var. Yani ben şu anda mesela Türkiye ekonomisinde reel ücretler, nominal ücret gördüğüm değeri alıp TÜİK'in resmi enflasyonu böldüğüm alıp elde ettiğim rakam, TÜİK'in açıkladığı rakamla uymuyorsa bu da bir suç olur.
Ekonomi sohbetlerinde bu hafta Profesör Doktor Erinç Yeldan'la birlikte dünyanın halini, dünya bu haldeyken bunun içerisindeki Türkiye'nin konumunu, Ukrayna Savaşı'nın sorgulattıklarını, bizi gelecekte neyin beklediğini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Elini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.